İklim Habercileri. Isınan bir gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta size KONDA'yla, İklim Haber olarak KONDA'yla gerçekleştirdiğimiz yeni anketin sonuçlarını paylaşacağım. Ama bundan önce, bu anketin sonuçlarına başlamadan önce başka bir konuyla programı açmak istiyorum. O da Eros'un hepinizin bildiği gibi vahşice katledilmesi. Başakşehir'de katledilmişti Eros, İbrahim Keloğlan isimli birisi tarafından ve bu şahsın davası Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Eros'u işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan'a önce 3 yıl, ardından iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay ceza ve yurt dışı yasağı verildi. 2 yıl 6 ay ceza da ceza 3 yılın altında olduğu için, daha doğrusu bir tutuklanma söz konusu değil. Tabii halka açık gerçekleştirilen bir duruşmaydı bu ve bu nedenle de hem sivil toplum kuruluşları hem de hayvanseverler duruşmaya yoğun bir katılım gösterdi. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdihamı oluşturması nedeniyle mahkeme başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Davadan tutuklama kararının çıkmaması da haliyle büyük bir tepkiye yol açtı. Kararı İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de itiraz etti. Burada tabii önemli bir ayrıntı var. Mahkemede Eros'un avukatı savunma yaparken 4 dakikadır konuştuğunu hatırlattı ve şöyle bir cümle kurdu. Ne kadar uzun bir süre değil mi, katil kediyi 6 dakika tekmele dedi ki bu da işkencenin aslında hangi boyuta ulaştığını bize gösteriyor. Kısacası Türkiye'de kamu vicdanının bir kez daha zedelendiğini söyleyelim. Eros artık yaşamıyor. Onu geri getiremeyeceğiz. Acısına merhem olamayacağız. Ancak bu davanın önemi belki şuradaydı. Başka İbrahim Keloğlan gibiler çıkmasın, başka cinayetler yaşanmasın diye bir umut doğurabilirdi bu davanın sonucu. Maalesef o umudu da elimizden aldılar. Tabii ki de bu mücadele devam edecektir. Ancak umarız hızlı bir şekilde İbrahim Keloğlan gerçekten hak ettiği cezayı alır diyelim. Buradan da programın ilk başında bahsettiğim araştırmaya dönelim dilerseniz. Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2023. Biz bu araştırmayı KONDA'yla 6 yıldır yapıyoruz. Yani bu 6. araştırma. Bu araştırma kapsamında iklim krizinin neden olduğu endişeye, iklim değişikliğinin sebeplerine ve Türkiye'deki etkilerine, rekor sıcaklıklara ve iklim değişikliğiyle mücadelede en çok kime görev düştüğüne dair sorular yönelttik. Bu çerçevede de Türkiye'nin 32 ilinin merkez dahil 109 ilçesinde yaşayan 2833 kişiyle hanelerinde görüşmeler yapıldı ve 7 soru yöneltildi toplamda. Dilerseniz şimdi çalışmanın sonuçlarıyla devam edelim. Bizim 6 senedir sorduğumuz klasik bir sorumuz var. İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz sorusu. Bu soruyu bu yıl da yönelttik. Ve iklim değişikliği konusunda endişeli olanların oranının Kasım 2022'den, yani bir önceki çalışmadan bu yana %83'ten %72'ye düştüğünü gördük. Ancak yine de endişe seviyesinin 2018'den bu yana yapılan ölçümler arasında en yüksek 3. seviyede olduğunu söyleyebiliriz ki Kasım 2022'de yapılan, yani geçtiğimiz yıl yapılan araştırmada endişe seviyesi en yüksek düzeydeydi. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir önceki araştırmadan, yani Kasım 2022'deki araştırmadan birkaç ay öncesinde yaz aylarında gerçekleşen ve birçok ili etkileyen büyük orman yangınları sonucunda 12.384 hektarlık bir alan yok olmuştu. 2023 yazında da ülkenin belli bölgelerinde orman yangınları yaşandı. Ancak seçim gündeminin, hatırlarsanız Mayıs ayındaki seçim gündeminin yankıları sürmeye devam ediyordu. Ve bu yangınlar 2022 yazında yaşanan yangınlar kadar gündeme gelmemişti. Bu durumda son bir yılda iklim değişikliğine dair endişede yaşanan 11 puanlık düşüşün sebebi olarak da yorumlanabilir. İklim değişikliği konusundaki endişeleri demografik kırılımlara göre incelediğimizde kadınların erkeklere göre daha endişeli olduğunu ve yaş ve eğitim seviyesi arttıkça iklim değişikliği konusunda kendilerinin endişeli olduğunu ifade edenlerin oranının da arttığını görüyoruz. Kadınların %77'si iklim değişikliği konusunda endişeliyken erkeklerde bu oran %68. 15-17 yaş arası gençlerde iklim değişikliği konusunda endişeli olanların oranı %56. 18-33 yaş arasında bu oran %69. Yaş kümeleri arasında en endişeli olanlar ise %76 oranla 34-50 yaş arasındakiler diyebiliriz. Yine eğitim seviyesine baktığımızda lise altı eğitim seviyesindekilerin %68'i iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor. Bu oranın lise mezunlarında %71, üniversite mezunlarında ise %82 olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğitim düzeyi arttıkça aslında bakarsanız endişe düzeyi de artıyor. Bu yine de yani 2022'den 2023'e kadar bir düşüşten söz ediyoruz ama bu yine de oldukça yüksek bir endişe düzeyi. Ve 6 yıldır tekrar onu hatırlatayım, 6 yıldır yaptığımız çalışmalarda 3. en yüksek endişe düzeyinden söz ediyoruz diyebiliriz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan anketin sonuçlarıyla devam edeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. İklim Haber'in Konda ile yaptığı iklim değişikliği algısı 2023 çalışmasının sonuçlarını aktarıyoruz. İlk bölümde iklim değişikliği kaynaklı endişe seviyesini aktarmıştık. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. O da iklim değişikliğine dair düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor? Buradaki seçenekler insan faaliyetlerinin sonucudur. Doğal bir süreçtir ve iklim değişikliği diye bir şey yoktur. Burada cevaplara baktığımız zaman katılımcıların %73'ü bu soruyu insan faaliyetlerinin sonucu olarak cevaplamış. Bu düşünceye sahip olanların oranı, biz bunu dördüncü defa soruyoruz bu arada, onu da ekleyelim. Bu düşünceye sahip olanların oranı Eylül 2020'de %71, Aralık 2021'de %75, Kasım 2022'de ise %78'di. Yani yine geçtiğimiz yıla nazaran bir düşüş var ama çok yüksek bir düşüş olmadığını söyleyelim. Burada belki de dikkat çekecek nokta Kasım 2022'de %2'lik bir kesim iklim değişikliği diye bir şey yoktur cevabını vermişti. Yani bu yeni araştırmada ise %73 insan faaliyetlerinin sonucudur diyor. %27 ise bunun doğal bir süreç olduğunu söylüyor. Buna da dikkat çekelim. Demografik kırılımlara göre bu konuya dair görüşleri incelediğimizde yaşın bu konuya bakış açısında önemli bir değişken olduğunu görüyoruz. Genç ve orta yaş kümelerinin 4'te 3'ü iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını düşünürken 51 yaş ve üzerinde bu fikre sahip olanların oranı %65. Yani daha yüksek oranda genç ve orta yaş kümeleri bunun iklim değişikliğinin bir insan faaliyeti sonucu olduğunu söylüyor ki bu da aslında nesiller arası belki de adaletsizliğe dair bir yorumu da beraberinde getirebilir. Yani gençler kendilerinin yaşayabilecek, yani öyle bir kapasiteye sahip bir dünyada kendilerine bırakılmasını talep ediyor. Bu nedenle de iklim değişikliğinin asıl suçlusu insan faaliyetlerine işaret ediyor diyebiliriz. Eğitim seviyesi arttıkça da iklim değişikliğini insan faaliyetlerinin sonucu olarak görenlerin oranı da artıyor. Lise altı eğitim seviyesinde bu fikre sahip olanların oranı %62 iken lise mezunlarında %78, üniversite mezunlarında ise %85 diyebiliriz. Yine başka bir kırılıma bakarsak o da hayat tarzı. İklim değişikliğinin sebebi olarak insan faaliyetlerini görme eğilimi hayat tarzı modernleştikçe artıyor. Modernlerin %85'i iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu olduğunu ifade ediyor. Geleneksel muhafazakarların %75'i, dindar muhafazakarların ise %66'sı bu şekilde düşünüyor. Buradan bir başka soruya geçelim. O da aşırı hava olayları. Biliyorsunuz Türkiye'de de artık her yıl aşırı hava olaylarının sayısında bir rekor kırılıyor. Bunu da geçtiğimiz Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam sizlerle paylaşmıştık. Aşırı hava olayları derken belki bir daha onu bir söylemek lazım. Yani nedir buradan kastımız? Sel, fırtına, kuraklık veya orman yangınları gibi hava olaylarından bahsediyoruz. Tabii iklim krizinin şiddetlenmesiyle beraber yani emisyonların azaltılamaması veya azaltılmaması ve fosil yakıtlara yapılan yatırımların devam etmesiyle iklim krizinin görünen yüzü olan aşırı hava olayları da her geçen yıl şiddetini arttırıyor. Aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi sayısı da artıyor. Toplumun %92'si son yıllarda Türkiye'de sel fırtına gibi, aşırı sıcaklık gibi, kuraklık gibi aşırı hava olaylarının arttığını düşünüyor. Toplumun sadece %2'si aşırı hava olaylarının azaldığını düşünüyor. Bu durumun ilk ölçüldüğü Mart 2018'deki araştırmamızda aşırı hava olaylarının arttığını düşünenlerin oranı %76 idi. Yıldan yıla aşırı hava olaylarının arttığını ifade edenlerin oranı belirgin bir şekilde artıyor ve toplumun şu anda yaklaşık 10'da 9'u bu şekilde düşünüyor diyelim. Şimdi tekrar ufak bir müzik aramız var. Müzik arasının ardından sonuçları paylaşmaya devam edeceğim. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. KONDA'yla yaptığımız çalışmanın sonuçlarını, iklim haberi olarak KONDA'yla yaptığımız çalışmanın daha doğrusu sonuçlarını paylaşıyoruz. Aşırı hava olaylarında kalmıştık. Belki yeni dinlemeye başlayanlar için ufak bir hatırlatma yapalım. Türkiye'de 10 kişiden 9'una göre aşırı hava olaylarının sayısı artıyor ki Mart 2018'den bu yana en yüksek düzeye gelmiş durumda bu fikre katılanlar. Bu konu hakkındaki görüşler demografik verilere göre incelendiğinde farklı kümeler arasında bu konuya yaklaşım açısından majör farklar olmadığını görüyoruz. Buna karşın Türkiye'de son yıllarda aşırı hava olaylarının arttığını düşünenlerin oranı kadınlar arasında erkeklere göre daha fazla. Kadınların %94'ü bu fikre sahipken erkekler arasında bu oran %90. Evet, çok büyük bir fark yok gibi. Ancak şunu da biliyoruz ki yapılan çalışmalardan kadınlar iklim değişikliğinden erkeklere göre çok daha büyük oranda etkileniyor. Hem kayıpları daha büyük oluyor. Bu nedenle de aslında burada da kadınların erkeklere nazaran aşırı hava olaylarını daha fazla hissettiğini de söyleyebiliriz. Buradan da dilerseniz başka bir soruyla devam edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz yaz Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yani 2023 yazı bugüne kadar ölçülen en sıcak yaz olduğu duyurusu yapılmıştı. Tabii biz neden bu soruyu sorduk? Biz bu çalışma Kasım ayında gerçekleştirildi. Biz bu soruları hazırlarken daha 2023'ün tarihteki en sıcak yıl olduğu resmi olarak duyurulmamıştı. Elimizde bu bilgi vardı. Biz de bu bağlamda katılımcılara, anket katılımcılarına 2023 yazına dair bir soru yönlendirmeyi uygun bulduk. Toplum bu durumun sebebini iklim değişikliği olarak görüyor aslında bakarsanız. Her 10 kişiden 9'u 2023 yazının ölçülen en sıcak yaz olma sebebini iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor. Bu da bizim için önemli bir veri. Yalnız burada belirli demografik kırılımlarda bu konuya yaklaşımlarda farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin yaş arttıkça bu durumun sebebinin iklim değişikliği olarak görme eğilimi azalıyor. 15-17 yaş arasındakilerin %92'si, 18-33 yaş arasındakilerin %91'i, 34-50 yaş arasındakilerin ise %88'i 2023'ün ölçülen en sıcak yaz olmasında iklim değişikliğini temel sebep olarak gösteriyor. 51 yaş ve üzerinde bu düşünceye sahip olanların oranı da %85'e geriliyor. Eğitim seviyesi arttıkça da geçtiğimiz yazın ölçülen en sıcak yaz olmasına iklim değişikliğinin sebep olduğunu düşünenlerin oranı yine yükseliyor. Bir iki önceki yani hem endişede de benzer sonuçları görmüştük endişe sorumuzda, hem de aşırı hava olaylarına dair sorduğumuz soruda eğitim seviyesi arttıkça hem endişe artmıştı hem de aşırı hava olaylarının sayısının arttığını söyleyenlerin oranı artmıştı. Burada da benzer bir şekilde sıcaklıkla kurulan, yani sıcaklık ve iklim değişikliği arasında kurulan ilişkide de eğitim seviyesi arttıkça bu ilişkinin daha fazla kurulduğunu görebiliyoruz diyelim. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından anketin sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Thank you.
İklim Habercileri devam ediyor.
Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2023 isimli çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Programın birinci bölümünde iklim değişikliğine dair endişe, aşırı hava olaylarının artışına dair düşünceler ve yine 2023 yılının en sıcak yaz olmasıyla iklim değişikliği arasında bir bağlantı kurulup kurulmadığına dair 3 tane sorunun yanıtlarını sizlere aktarmıştım. Şimdi buradan başka bir soruya geçelim dilerseniz. 4. sorumuzda sizce iklim kriziyle mücadelede en çok kime görev düşüyor? Buradaki şıkları, cevapları vermeden önce seçenekleri size aktarayım. 1. seçenek hükümet, cumhurbaşkanı. 2. seçenek sivil toplum kuruluşları. 3. seçenek yerel yönetimler, belediyeler. 4. seçenek özel sektör ve sanayi. 5. seçenek ise siyasi partiler. Burada tabii bunu hep buradan vurgulamaya çalışıyoruz. İklim krizinin giderek şiddetlenmesi çağımızın en büyük sorunu ile mücadelede en çok görevin kime düştüğü tartışmalarını da şiddetlendiriyor benzer şekilde. Biz bu soruyu sorduk ve cevapları da şu şekilde: %55 en fazla sorumluluğun hükümet, cumhurbaşkanına ait olduğunu düşünüyor. Bu oranı %22 ile yerel yönetimler, belediyeler takip ediyor. Ardındansa sırasıyla %13 ile sivil toplum kuruluşları, %7 ile özel sektör, sanayi ve %4 ile siyasi partiler geliyor. Aslına bakarsanız %55 oran makul, yani anlaşılabilir bir oran. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz hükümet, daha doğrusu cumhurbaşkanının ağzından çıkan her karar bir şekilde veya ağzından çıkan her cümle bir şekilde karara dönüşebiliyor. Bunun en son örneğini de Akbelen'de gördük. Önce resmi gazetede Akbelen ormanının çevresindeki tarım arazileri bir gecede kamulaştırılmıştı. Bu karar yayınlandı. Ardından ciddi tepkiler oldu. Muğla'nın belediye başkan adayı da buna dair bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü iletti. Ve bir seçim hamlesi olarak Erdoğan hükümeti hızlı bir şekilde bu kararın iptal edildiğini duyurdu yine resmi gazeteden. Buradan da şunu anlıyoruz aslında bakarsanız. Yani bir kişinin ağzından çıkacak bir onayla beraber bir gecede bir ormanın yanındaki insanların yaşam alanları, geçim alanları bir anda acilen kamulaştırma kararı çıkartabiliyor bu alanlar için. Ve bir seçim için bir anda da bu karar yok sayılabiliyor. Tabii buradaki soru şu: eğer AKP Muğla'da birinci parti çıkarsa Akbelen Ormanı'nın çevresindeki araziler linyit madeni için tekrar acilen kamulaştırılacak mı? Buradaki sorunun cevabını da anladığımız kadarıyla bu biraz önceki örnekten de evet, tekrar acilen kamulaştırma kararı alınabilir oradaki tarım arazilerine dair. İnsanlar da haklı olarak Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu düşünüyor. İklim kriziyle mücadelede en büyük görevin. Peki buradaki kırılımlara bakalım dilerseniz. Kadınlar, 15-17 yaş aralığındaki gençler ve lise altı eğitim seviyesindeki insanların sorumluluğu yerel yönetimlere ve belediyelere ait olduğunu düşünme eğilimleri diğer kümelere göre daha fazla. Yaş arttıkça ve eğitim seviyesi yükseldikçe görevin hükümet ve cumhurbaşkanına ait olduğunu düşünenlerin aynı zamanda oranı da artıyor. Bu konuya bakışı en çok etkileyen değişkenlerden biri de dindarlık. İnanç seviyesi arttıkça bu konuda hükümet, cumhurbaşkanını sorumlu tutma eğilimleri azalıyor. Yerel yönetimler, belediyeler yanıtının alınma oranı ise artıyor. Ateistlerin %74'ü bu soruya hükümet, cumhurbaşkanının yanıtını verirken sofularda bu oran ise %51. Bunu da söyleyelim ve aynı zamanda aylık hane gelirindeki artışla birlikte iklim kriziyle ilgili mücadelede görevin hükümet, cumhurbaşkanına ait olduğunu düşünenlerin oranı da yükseliyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi ufak bir müzik arası verelim, ardından sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Müziğe girmeden önce en çok görevin iklim değişikliğiyle mücadelede en çok görevin kimde olduğu sorusunun cevaplarını paylaşmıştık ve %55 hükümet, cumhurbaşkanı cevabını vermişti. %22 ile de onu yerel yönetimler takip ediyordu. Biliyorsunuz Mart 31 Mart'ta, yani yaklaşık 2 hafta sonra bir yerel seçim olacak. Biz de ankete katılanlara bu anlamda yaşadığım şehrin belediyesi iklim değişikliği ile ilgili yeterli çabayı gösteriyor önermesine dair yorumda bulunmasını talep ettik. Buradaki cevaplar da şıklar da kesinlikle yanlış, yanlış, ne doğru ne yanlış, doğru ve kesinlikle doğru. 5 seçenek hakkı vardı. Bunu aynı zamanda buradaki cevapları KONDA'nın Kasım 2022'de yaptığı bir başka araştırma ile kıyasladık. Buna göre 2022'den bu yana belediyelerin bu konuya yönelik çaba gösterdiğini düşünenlerin oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Kasım 2022'de bu önermeye katılanlar, yani yaşadığım şehrin belediyesi iklim değişikliği ile ilgili yeterli çabayı gösteriyor önermesine katılanlar örneklemin %18'ine tekabül ediyordu. Kasım 2023'te ise bu oran 7 puan arttı ve %25'lik bir kesime denk geldi. Ancak bu önerme kesinlikle yanlış diyenlerin oranında da Kasım 2022'ye kıyasla 8 puanlık bir artış var. Bunu da ekleyelim. Hemen burada bir ara verelim dilerseniz ve bu hafta, yani şöyle bir ara verin. Bu hafta önce Tema Vakfı'ndan seçimler öncesinde bir çağrı geldi. İklime dirençli kentler istiyoruz çağrısı ve bir ekosiyaset belgesini kamuoyuyla paylaştı. Burada yerel yönetimlere doğa ve toplum odaklı politika ve stratejiler geliştirmeleri için rehberlik etmeyi hedefleyen bir belge sundular ve bu belgede toprak, su, orman, mera, tarım alanları gibi doğal varlıkların biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem bütünlüğünün korunması için çözüm önerileri sıralandı. Bunların yanında doğa olaylarına karşı dirençlilik, iklim değişikliğine uyum ve iklim kriziyle mücadele, iklim adaleti, sera gazı emisyonlarının azaltımı, gıda, su, demokratik katılım ve kentli hakları konularında başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm yurttaşların atabileceği adımlarda özetlendi. Dileyenler bu ekosiyaset belgesi 2024'ü internette bulup detaylı şekilde inceleyebilirler. Bunu da arada konu hazır yeri gelmişken değinmek istedim. Buradan dilerseniz ankete dönelim. Yaşadığı şehrin belediyesinin iklim değişikliğine karşılık gösterdiği çabayla ilgili düşünceleri katılımcıların demografilerine göre değerlendirdiğimizde kentte yaşayanlar kırda yaşayanlara kıyasla daha az çaba gösterildiğini düşünüyor. Kırda yaşayanların %37'si, kentte yaşayanların %54'ü, metropollerde yaşayanların ise %46'sı şehrin belediyesinin iklim değişikliğiyle ilgili yeterli çabayı göstermediğini ifade ediyor. Yine bu durumu yaş gruplarına göre incelediğimizde ise yaşadığı şehrin belediyesini bu konuda en yetersiz bulanların 18-33 yaş arasındakiler olduğunu da söyleyebiliriz. İnanç seviyesi azaldıkça da yine şehrinin belediyesini bu konuda yetersiz bulanların oranı da artıyor. Bunu da eklemiş olalım. Tabii yerel seçimler de geliyor ve yerel yönetimlerin aslında bakarsanız bu alanda atabileceği oldukça fazla adım var. Çünkü nüfusun artık büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor. Kentlerin iklim değişikliğine olan katkısı her geçen gün artıyor. Ve bu katkı arttıkça da yine kentlerin iklim değişikliğinden etkilenme oranı da artıyor. Çünkü iklim krizi şiddetleniyor. Burada böyle bir döngü var ve bu döngüyü kırmak da aslında bakarsanız bir noktada da yerel yönetimlerin de elinde. Tabii Türkiye gibi böyle merkezi sistemin çok kuvvetli olduğu ve şu anki başkanlık sistemini de ele alırsak yerel yönetimlerin adım atmasının önünde engeller olabilir. Lakin bunlar da bir bahane olmamalı. Hala da yerel yönetimlerin bu alana dair atabilecekleri çok fazla adım var. Bunu biliyoruz. Şimdi tekrar ufak bir müzik arasına girelim. Ardından anketin son sorusuyla devam edeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Yerel yönetimlerde kalmıştık. Yerel yönetimlerle devam edelim anket çalışması kapsamında. Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2023. Bu kapsamda son sorumuz yerel yönetimlerden beklentilere dairdi. Soruyu direkt ben size aktarayım. Sizce yerel yönetimler, belediyeler iklim krizine karşı ne tür çalışmalar yapmalıdır? En öncelikli iki tanesini söyler misiniz? Seçenekler arasında da yenilenebilir enerji yatırımları yapmalılar. Seller ve yoğun yağmurlara karşı altyapıyı güçlendirmeliler. İklim krizine karşı planlar geliştirmeliler. Afetlere karşı erken uyarı sistemleri kurmalılar. Geri dönüşüm projeleri gerçekleştirmeliler gibi. Ve yine bir seçenekte ulaşımın çevre dostu hale getirilmesiydi. Burada öne çıkan iki tane seçenek var. Bir %36'lık bir kesim yenilenebilir enerji yatırımlarını seçiyor. Diğer %36 ise seller ve yoğun yağmurlara karşı altyapı çalışmasının yapılması seçeneğini sunuyor ve iklim kriziyle mücadelede belediyelerin yapması gereken en önemli iki çalışma alanı olarak bu iki seçeneği sunuyor bize. Burada bu konuda verilen cevapları yaşlara göre incelediğimizde gençlerin yenilenebilir enerji kaynaklarını daha ön plana çıkardığını görüyoruz. 15 ve 17 yaş arası ve 18-33 yaşlar arasındaki kesimlerin %39'u yenilenebilir enerjiyi seçerken belediyelerin iklim kriziyle mücadelede yapması gereken en önemli çalışma olarak görüyor. Yani yaş arttıkça ama seller ve yoğun yağmurlara karşı altyapı çalışmalarına öncelik verilmeli diyenlerin oranı da büyük ölçüde artıyor. 15-17 yaş arasındakilerin sadece %23'ü bu şıkkı seçiyor. 51 yaş üzerinde bu cevabı verenlerin oranı ise %42. Aslında tam da yerel seçimler öncesinde önemli veriler sunuyor. Evet, adayların politikalarına, vaatlerine baktığımız zaman iklim değişikliğine dair çokça veri göremiyoruz, çokça vaat göremiyoruz. Ancak toplumda özellikle aşırı hava olaylarının arttığını düşünenlerin sayısı bu noktaya kadar gelmişken ve biraz önce bahsettiğimiz gibi kentlerin iklim değişikliğinden etkilenme oranı her geçen gün artarken hem yenilenebilir enerji hem de özellikle sellere karşı altyapılarının güçlendirilmesi talebi yerel yönetimlerce hızlı bir şekilde dikkate alınmalı diye düşünüyoruz. Buradan da biraz önce Tema Vakfı'nın bir örneğini vermiştik. Onların bir ekosiyaset belgesi 2024'ü sizle paylaşmıştım. Benzer şekilde iklim ve kent alanında çalışan sivil toplum örgütleri de belediye başkan adaylarına yönelik bir bilgi notu hazırladılar ve bunu kamuoyuyla paylaştılar. Bu bilgi notunda enerji dönüşümünün sağlayacağı tasarrufun kentlerde yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekildi ve belediyelerin hızlıca atabileceği 6 adıma yer verildi. Bu 6 adım nedir? Hemen ona bakalım. Eylem planlarında enerji dönüşümünü önceliklendirmek, belediyelerin enerji çözüm noktaları kurmaları, kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının artması, bürokrasinin azaltılması ve kapasitenin geliştirilmesi, tüm yapılarda güneş enerjisine teşvik edilmesi ve mesleki eğitim ve istihdamın da arttırılması önerilerini sundular. Ve aslına bakarsanız bu adımlar atıldığı takdirde de enerji dönüşümüyle hem toplumun hem de belediyelerin bu işten kazançlı çıkabileceğini de savunuyorlar. Bu bahsi geçen sivil toplum örgütleri, ki bu da aslına bakarsanız neden önemli? Çünkü yapılan bir, daha doğrusu 2022 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam, bir doktora tezi Türkiye'de 81 ilin iklim riskleri ve zarar görebilirliklerini değerlendiriyor. Çalışmaya göre de Türkiye illerinin 1/3'ünden fazlası çok yüksek veya yüksek iklim riski altında bulunuyor. Bu nedenle de aslında belediyelerin seçenekler arasında da yer alan bir altyapı, yani bir uyum çalışmalarını hızlandırması gerekiyor. Bir de yani yenilenebilir enerji kapasitelerini geliştirmeleri, yani emisyon azaltım çalışmalarını hızlandırması gerekiyor diyebiliriz. Bu haftanın da programı, bu haftada programın sonuna geldik. Sizlerle Türkiye'de iklim değişikliği algısı 2023 isimli çalışmanın sonuçlarını aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdiden herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu dileriz. Şimdilik hoşça kalın.